Ayrım 16, sayfa 162. Daha da ilginci, dün gece yarasını temizlemek için fanila ve gömleğini yırttığından montunu çıplak tenine giymişti. Mine ona acıyarak baktı. Yoksa dışarıya böyle mi çıkmayı düşünüyorsun? Oynattın mı sen? Dışarısı buz gibi ve kar var. Yeniden üşütürsün. Takma kafana, bana bir şey olmaz. Saçmalamam. Sana benim fanilalarımdan birini vereyim. Bedenin olmaz tabii ama hiç yoktan iyidir. Orhan itiraz etti. Fakat Mine onu dinlemeyerek yatak odasına döndü ve kendisine büyük gelen kullanmadığı eski bir fanilasını alarak genç adama uzattı. Orhan gülümsedi. Sonra uslu bir çocuk gibi iç çamaşırını başından aşağıya geçirdi. Montunun fermuarını çekti. Bir an göz göze geldiler. Çay hazırlıyorum dedi Mine. İç de öyle git. Sana dün akşam çorba yapmıştım ama içecek halin yoktu. Çok iyisin Mine. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Sana çok şey borçluyum. Bu yardımı bana yapmak zorunda değilsin. Ressam utanarak başını önüne eğmişti. Mecburiyetten yapmadım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Sanmıyorum. Pek çok kadın bu durumdaki birini eve almazdı. Neyse, boş ver şimdi bunları. Otur da bir iki lokma bir şey ye. Çay da şimdi hazır olur. Orhan sıkılarak Mine dedi. Efendim, şeyi bulamadım. Anlıyorsun ya, tabanca mı? Mine uyku sersemi silahın yerini unutmuştu. Ha evet diye mırıldandı. Onu gözden uzak bir yere kaldırmıştı. Çekmeceyi çekerek baharat kutularının arkasında duran silahı ürkerek eline aldı. Namusundan tutarak çekine çekine Orhan'a uzattı. Silahlardan oldu mu olsun nefret etmişimdir diye homurdandı. Neden? Nedeni var mı? Silah bu. Her zaman ölüm kusan bir alet. Ama bazen de hayat kurtarır. Dün beni kurtardığı gibi. Mine şimdi bu konuyu tartışacak değildi. Ressam tabancayı montunun cebine tıkarken o da kaynayan suyu demliğe boşalttı. Konuyu değiştirmek için yarını bir doktora göstermelisin dedi. Benim yaptığım yeterli bir bakım değil. Mikrop kapma olasılığı var. Sağ ol, bunu düşünürüm. Kız gülümseyerek bana kulak arkası edersin gibi geliyor ya. Neyse, bu senin sorunun. Orhan gözlerindeki yorgun fakat minnet dolu bakışlarla kızı seyrediyordu. Çok güzel kızsın Mine. Yalnız güzel de değil. Sevecen, müşfik ve iyi kalplisin de. Sevdiğin adam şanslı herifin teki olmalı. Bu adama gıpta ediyorum doğrusu. Genç kız ister istemez heyecanı kapıldı. Çaydanlığı tutan parmakları titremeye başladı. Yapılan komplimana değil, tehlikeli sulara girmek onu tedirgin ediyordu. Kendini zorlayarak teşekkür ederim diyebildi. Dün gece ateşten kendimde değildim. Ama yanlış işitmediysem nişanlandığını söylemiştin değil mi? Evet. Orhan yumuşacık bir sesle sordu. Onu çoktan beri mi tanırsın? Mine aslında bu konuda konuşmak istemiyordu. Ama ressamın sesinde öylesine bir yumuşaklık ve sevecenlik vardı ki soruyu 40 yıllık bir dost edasıyla sormuştu. Pek fazla sayılmaz. Yeni tanıştık. Bir hafta oluyor. Bir hafta mı? Evlenmek için biraz acele karar vermiş sayılmaz mısın? Onu yeterince tanıdığına emin misin? Orhan böyle bir soruyu sormakta haklıydı. Gerçekten de bu süre evlilik kararı vermek için yetersizdi. Ama ona Erol'u nasıl sevdiğini açıklayamazdı. Kendisine aşık birine bu itiraf çok acımasızca bir davranış olurdu. Sırf bir açıklama yapmak için aslında tanışıklığımız yıllar öncesine dayanıyor, ta çocukluğumuza diyebildi. Sonra yutkunarak onun babasıyla benimki çok eski arkadaşmışlar. Ben hatırlamıyorum ama o benim küçüklüğümü anımsıyor. Bir yaz gecesi onların Suadiye'deki köşklerine gitmişiz. Mine hamakta kendisini nasıl salladığını da anlatacaktı ki son anda bunun anlamsızlığını idrak ederek vazgeçti. Orhan'ın yüzüne kaçamak bir nazar attı. Galiba fazla konuşmuştu. Bu kadarcık izahat bile ressamı rahatsız etmiş olmalıydı. Yüzünde ciddi bir gerginlik sezer gibi oldu. Babalarınız arkadaş mıydı dedin? Evet. Ya nişanlının babası hayatta mı? Hayır, o da ölmüş. Ne zaman? Kesin bilmiyorum ama babamdan az sonra galiba. Niye sordun? Orhan bir süre sessiz kalmayı yeğledi. Neden sonra hiç diye boğuk bir sesle mırıldanıp omuz sikti. Eşittiklerinden huylanmıştı. Mine'nin nişanlısıyla tanışması ve kızın öldürülmesi için kendisine verilen teklif 3 aşağı 5 yukarı aynı tarihlere rastlıyordu. Bu bir tesadüf olabilir miydi? Yoksa kıza hazırlanan tezgahın başka bir bölümü müydü? Orhan böyle rastlantılara hiç inanmazdı. Renk vermemeye çalıştı. Şimdilik Mine'nin aklını karıştırmak istemiyordu. Kız nasıl olduysa kendisine inanmıyor, onu hasta gözüyle bakıyordu. Karşısına ikna edici somut delillerle çıkmadıkça da inanması zordu. Şu an ne kadar bildiği kızı ele geçirmek ya da ortadan kaldırmak için uğraşan iki grubun olduğuydu. Nişanlandığı adamın üçüncü bir tarafı temsil etmediği ne malumdu. Belki yanılıyordu. Kendisinin abartılı vehmiydi bu. Adam onu öldürmek için değil, bilakis onunla geleceğe yönelik bir hayat kurmak için yaklaşmış da olabilirdi. Orhan artık her şeyden şüphelenir olmuştu. Yine de bu nişanlıyı araştırmalı, gerçek niyetini öğrenmeliydi. Bunu rahatlıkla da becerebilirdi. Gülümsemeye çalıştı. Bu iyi işte dedi. Yani tanıdığın bir aileye gelin gitmen. Haklısın. Genç kız Orhan'la bunları nasıl konuştuğuna şaşıyordu. Yaşamının özel ve gizli kalması icap eden yanlarıydı bunlar. O ise Orhan'la eski bir dost gibi konuşmuştu. Daha fazlasını anlatmanın hiç gereği yoktu. Kızarttığı ekmeği ressama uzattı. İstemem dedi Orhan. Hiç iştahım yok. Canım bir şey yemek istemiyor. Yemelisin. Çok kan kaybettin. Şu ara iyi beslenmen gerek. Orhan kızın elindeki ekmeği zoraki aldı. Nişanlının adı nedir? Mine söyleyip söylememekte kısa bir tereddüt geçirdi. Erol. Erol Baran. Baran Holding'in sahibi mi yoksa? Evet. Tanıyor musun? Yok canım. Benim gibi garibanın teki. Onu şahsen nereden tanıyacak? Ama çok ünlü biri. Gazeteler, dergiler adından sıkça bahseder. Mine bu konudaki bilgisizliğinden utandı. Tanışıncaya kadar maalesef adını hiç işitmemişti. Yoksa sen tanımıyor muydun? Mine kızararak itiraf edeyim ki adını hiç duymamıştım. Gazetelerin ekonomi sayfalarını pek okumam. Sosyete dedikoduları yapan dergileri de almam zaten. Yine de çok popüler bir isim olduğunu sanmıyorum. Yanılıyorsun. Sen turnayı tam gözünden vurmuşsun kızım. O bu memleketin en zengin adamlarından biri. Gerçek bir kapitalist. Orhan'ın şaşkınlığı daha da artmıştı. Kızın biganeliğine hayret ediyordu. Ailelerinizin tanıştığını söylemiştin. Babalarınız arkadaşmış. Onun ismini bile bilmemen garip değil mi? Bu yıllar önceydi. İkisinin de öleli 20 yılı geçiyor. Ben o zamanlar çocuktum. Nereden bileyim? Annen de hiç bahsetmemiş miydi? Mine ruhundaki o tedirginliği yeniden hissetti. Bu soruyu kendine de sormuştu. Evet, annesi nedense bu aileden hiç söz etmemişti. Ben Ankara'da büyüdüm diye fısıldadı. Bu baranlar hakkında annenin konuşmaması için bir sebep mi? Bilmiyorum. İstanbul'da olsaydık belki görüşürdük. Orhan bir müddet kızın yüzündeki kuşkulu ifadeye baktı. Onun da bazı tereddütleri olduğunu sezinlemişti. Birden, baba ne iş yapardı diye sordu. Muhasebeciydi. Baranların muhasebecisi mi? Ne çok soru soruyorsun Orhan, nereden bileyim? Babam öldüğünde ilkokul öğrencisi olduğumu söylemiştim. Onunla ilgili çocukluk anılarım bile küllenip gitti. Seninle yine babamdan bahsetmek istemiyorum. Tamam Mine, affedersin. Konuyu kapatalım, babandan bahsetmeyelim. Orhan ağzındaki kızarmış ekmeği yutmaya çalıştı. Nişanın yakışıklı biri. Kız soğuk bir şekilde homurdandı. Öyledir. Ona aşık mısın? Mine yine bir an duraladı. Sonra evet dedi. İnce, hassas, kadın ruhundan anlayan biridir. Nasıl tanıştınız? Mine bu konuda da konuşmak istemiyordu. Fakat gözleri daldı. Aklına tanışmalarına vesile olan Kentucky Board adlı tablo geldi. Birden içindeki karmaşık duyguları biriyle paylaşmak sıkıntılarını açıklamak ihtiyacı duydu. Bu kesinlikle Orhan olmamalıydı. Ama o tablodan Orhan'a bahsetmek istedi. Resim çok güzeldi ve ne de olsa Orhan da bir ressamdı. Çayını yudumlarken hafifçe gülümsedi. Gariptir ama onunla bir antikacı dükkanında yağlı boya bir tabloya bakarken tanıştık. Yok canım, ilginç. Evet, harika bir kuş resmiydi. Adı Kentucky Birch. Dükkan sahibi ressamın adını da söylemişti. Şimdi hatırlayamıyorum ama bir Amerikalıymış. Prescott mu ne? James Preston olmalı. Evet evet öyle, biliyor musun? Gayet tabii, çok ünlüdür. Yanılmıyorsam tablonun aslı Boston'daki bir müzede olmalı. Olabilir, çünkü bu orijinal değildi tabii. Ama harikaydı. Satıcı fiyatını söyleyince gözlerim fal taşı gibi açıldı. Tabloya içim gitmişti. Ama benim için çok pahalıydı. Hayran hayran resme bakarken içeriye Erol girdi. Resme ilgimi görünce benimle konuşmaya başladı. Kızı dinleyen Orhan'ın merakı daha da artmıştı. Burnu iyiden iyiye pis kokular almaya başlamıştı. İçine doğuyordu. Bu karşılaşma bir tesadüf değildi. Mine'nin sözünü kesti, belli etmemeye çalışarak ağzını aradı. Biliyorsun, sende ressamlık var. Öyle güzel tabloları seyretmeye bayılırım. Resim hala orada duruyor mu? Hayır, Erol satın aldı ve de sana hediye etti. Yok canım, kendi koleksiyonu için aldı. Orijinal olmayan bir tabloyu mu? Ne fark eder? Resim çok güzeldi. Benim bildiğim öyle zenginler sadece orijinal tablolara yatırım yaparlar. Dedim ya, taklit bile olsa resim çok güzeldi. Nerede bu dükkan? Mine, Orhan'ın art niyetini sezinlememişti. Şişli'de dedi. Sarmaşık sokakta. Orayı bilir misin? Orhan evet diye başını salladı. Aslında sokağın adını bile duymamıştı. Sonuçta tanıdık çıktık ve arkadaş olduk diye lafı kısa kesti Mine. Galiba daha fazla izahat vermek abes olacaktı. Sustular. Şüpheleri daha da artan Orhan sessizce kahvaltısını bitirip ayağa kalktı. Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Hayatımı kurtardın. Amma yaptın. O kadar büyütecek bir şey yapmadım ben. Müdahale etmeseydin kan kaybından ölebilirdim. Genç kız ilk defa ondaki değişikliği fark etti. Orhan bu sabah ne kaba bir davranışta bulunmuş ne de ruhsal rahatsızlığını gösteren dengesiz saçma sapan laflar etmişti. Belki bunalımları zaman zaman nöbetler halinde geliyordu ve ruhu şu an sakin bir devreye girmişti. Lakin bu sürenin ne kadar devam edeceğini kimse bilemezdi. Mine Orhan'ın uzattığı elini sıktı. Kendine iyi bak dedi. Sonra onu kapıya kadar selametledi. Kapı aralığında ressam yüzünde buruk bir ifadeyle "Sana çok şey borçluyum," dedi tekrar. Bahsetmeye bile değmez. Teşekkürlere de lüzum yok. Ressam gidince sırtını kapıya dayayan Mine derin bir soluk aldı. "Of be, ne geceydi," diye mırıldandı. Büyük bir dertten kurtulmuştu. Fakat nedense yüreğinin bir köşesinde buruk bir eziklik hissediyordu. Rıfkı Solmazer serasındaki ufak açarya saksısını eline aldı, dikkatle inceledi. Kendi kendine buna biraz vitamin takviyesi yapmalı diye söylendi. Arkasında seranın nemli havasından bunalan şoför Abdullah sabırla patronunun vereceği emirleri bekliyordu. Bu sabah patronun hışmına uğrayacağından emin olduğu için daha şimdiden savunmasını hazırlamıştı. İnşallah uyduracağım bahaneyi yutar diye düşündü. Kamburu çıkmış adamın peşinden seranın dar koridorlarında hiç sesini çıkarmadan dolaştı. Az sonra beyefendi mutlaka ağzını açıp gözünü yumacaktı. Sabırlı ol diye düşündü içinden. Oysa pek öyle olmadı. Lastik eldivenlerini çıkarmaya çalışan Rıfkı Solmazer sakin sakin bir şekilde sordu. "Salih'le konuştun mu?" "Evet beyefendi. Dün gece kiraladığımız adamla görüşecekti. Geç saatlerde beni aradı. Adamı bulamamış. Bugün yeniden temas kurmaya çalışacak." "Ya, demek görüşememiş. Geciktiklerini ve bundan rahatsız olduğumu söylemedin mi?" "Söylemez olur muyum hiç efendim? Rıfkı Bey müsterih olsunlar. Gereği mutlaka yerine getirilecektir," dedi. "Hepsi o kadar mı?" Şoför terlemeye başlamıştı. Kekeleyerek "Evet efendim," diyebildi. Kamburun yüzündeki ifadeyi anlamak mümkün değildi. Bir iki saniye düşünceli ve dalgın seradaki çiçeklerine baktı. "Pekala," dedi. "Bugün de Salih'ten haber bekleyelim bakalım." Şoför fırtınanın ilk dalgasını kazasız belasız atlattığını düşünüyordu. Ama asıl sorun şimdi başlayacaktı. Çok dikkat etmeliydi. En ufak bir hatası ya da yapacağı bir gaf her şeyi mahvedebilirdi. Gezini temizleyerek "Beyefendi, bu bana düşmez. İşinize karışmak istemem ama..." cümlenin sonunu getirmekten çekiniyormuş gibi bir havaya girmişti. Solmazer başını kaldırıp şoförüne baktı. "Bir şey mi söylemek istiyorsun?" "Sanırım Salih abi bu işin üstesinden gelemeyecek." Rıfkı'nın gözleri parıldadı. Dik dik şoförüne baktı. "Niye?" "Salih'i uzun yıllardır tanırım. Güvenilir birisidir. Ekmeğimi yemiştir ve bunca yıldır bir yamuğunu da görmemişimdir. Üstelik senin de memleketlindir. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun?" Apo kızardı. "Beyefendi, bana öyle gelir ki Salih abi artık kocadı. Eski gücü ve çevresi kalmadı. O artık suskun bir silah. Piyasada esamirisi bile okunmuyor. Ömrü Kasampaşa'da köhne bir kahvede pineklemekle geçiyor. Yani demek isterim ki onu kullanmaktan vazgeçelim." Şoför Apo nihayet baklayı ağzından çıkarmıştı. Derin bir nefes aldı. Az sonra Rıfkı'nın takınacağı tavır geleceğine ışık tutacaktı. Şayet ileri süreceği teklife olumlu bakarsa köşeyi dönerdi. Bu kahrolası karanlık dünyada işler hep böyle yürürdü zaten. Terazinin daima iki kefesi olurdu. Sadakat ve ihanet. Bazen biri ağır basardı, bazen diğeri. Menfaat ise bu dünyanın pusulasıydı. Apo da sonunda kendisini satmıştı. Oktay Duran'ın teklif ettiği para emellerini gerçekleştirmeye yeter de artardı bile. İstanbul'dan bu kokuşmuş şehirden kaçacak, Muğla'nın bir köyünde toprak alacaktı. Daha şimdiden hazırlıklara başlamıştı bile. Emmioğlu'nun mükemmel bir teklifi vardı. Yıllardır hayalinde gerçekleştirmeye çalıştığı hayal. Yeter ki senelerdir hizmet ettiği, pisliğine bulaştığı, ağız kokusunu çektiği, hakaretlerine katlandığı şu kamburdan kızın adresini bir alabilseydi. Patronu sinsi sinsi yüzüne bakıyordu. İçini hafif bir ürperti kapladı. Yoksa herif şüphelenmiş miydi? Olanaksızdı. Aklından geçenleri de okuyacak değildi ya. Adam öldürmek zor iştir. Bu işi yüklediğimiz insana mutlak güvenmemiz gerekir. Salih ağzı sıkı kişidir. Ondan sır çıkmaz. Başı derde girse bile konuşmaz. Karar size ait beyefendi. Ben sadece düşüncemi açıkladım. Daha fazla ısrar şüphe çekebilirdi. Rıfkı Solmazer düşüncelere daldı. Sonra fısıldarcasına sordu. Bu işi bitirebilecek güvenilir bir tanıdığın var mı? Bizim çocuklara yaptırmak istemiyorum. Orası kolay efendim. Siz hiç merak buyurmayın. Öyle biri var. Yeter ki siz evet deyin. Evelallah şıp diye işi hallederiz. Kambur adam Sera'nın çıkışına doğru ilerlerken Salih'ten bugün de haber bekleyelim. Çıkmazsa düşünürüz diye mırıldandı. Şoför derin bir soluk aldı. Hayalleri galiba gerçekleşecekti. 3. Evine dönen Orhan o gün geç saatlere kadar uyudu. Yataktan kalktığında saat 4'ü geçiyordu. Hala bitkin ve mecalsizdi. Fakat yarısının durumu iyiydi. Böğrü sızlamakla beraber kanama tamamen durmuştu. Zorlukla başını kaldırıp tıraş oldu. Giyinmeye başladı. Gideceği yerde kılık ve kıyafete itibar edileceğini biliyordu. Temiz ve ütülü gömlek aradı, bulamadı tabii. Sonra ufak, kareli, buruşuk bir gömleği seçti. Eliyle buruşuklukları gidermeye çalıştı. Pek beceremedi ama fazla da umursamadı. Senelerdir kravat kullanmıyordu. Zaten iki tane kravatı vardı. Örgü olanını aldı, boynuna geçirdi. Aynaya baktı. Kravatlı halini yadırgamıştı. Buruk bir tebessüm kapladı yüzünü. Aldığı tarihi hatırlamadığı bir takım koyu renkli elbisesi vardı. Onu giydi. Gömlek ve örgü kravatı giysisine hiç uyum sağlamamıştı. Kan lekeleriyle kaplı montunu artık kullanamazdı. Eski trenç kotunu sırtına geçirdi. Tabancasını da beline sıkıştırdı ve evden dışarı çıktı. Kar yağmamakla beraber hava buz gibi soğuktu. İliklerine kadar titrediğini hissetti. Bütün gün uyumasına rağmen mecalsizlikten dizleri titriyordu. İstirahat etmesi gerektiğini biliyordu. Fakat ne çare ki şimdi dinlenecek zaman değildi. Mine'nin tehlikede olduğunu, etrafındaki ağın gün be gün daraldığını ve kızın ölüme yaklaştığını biliyordu. O bunca tehlikeye maruzken hiçbir şey yokmuş gibi evde istirahat edemezdi. Bugün Erol Baran'ı bulmalıydı. Onunla mutlaka görüşmesi lazımdı. Bu konuşmayı iş yerinde yapamazdı, evine gitmeliydi. En yakın postaneye gidip rehberden evinin adresini bulmaya çalıştı. Rehberde adamın telefonu yoktu. Ümitsizce bilinmeyen numaraları aradı. Karşısına çıkan operatörden Erol Baran'ın ev telefonunun numarasını ve adresini istedi. Santral elemanı hiç tereddüt etmeden "Üzgünüm efendim," dedi. "O adresi veremeyiz. Çünkü abone rehbere geçirilmemesini istemiş." Orhan bozuldu. Meşhur kişiler rahatsız edilmemek için sık sık bu yola başvururlardı. Fakat adresini öğrenme şansı hala mevcuttu. Bir taksiye atladı, Şişli'ye yollandı. Halaskar Gazi Caddesi üzerinde arabadan indi. Sarmaşık Sokağı'nın nerede olduğunu şoföre sormuş, o da göstermişti. Antikacı dükkanını bulmak kolay oldu. Zaten sokakta başka antikacı dükkanı da yoktu. Şimdi iyi bir plan yapmalıydı. Rahatladı. Önce açlıktan zil çalan midesini doyurmalıydı. Bulduğu en yakın sandviççiye girdi. İki sosisli sandviç ve taze sıkılmış portakal suyu istedi. Midesindeki ezikliği bastırdıktan sonra antikacı dükkanına yollandı. Kapıyı açarken yukarıya asılı çıngırağın sesini işitti. Dükkan sahibi olduğunu tahmin ettiği yaşlı adam dip taraftaki masada oturuyordu. Gözlüklerinin üzerinden Orhan'ı süzdü. Anlaşılan gözü pek tutmamıştı ki. ''Ne istiyorsun evlat?'' diye sordu. ''Geçen hafta burada bir tablo görmüştüm. Bir kuş resmi.'' ne olmuş?'' ''Onu satın almak istiyorum.'' Dükkan sahibi tipini beğenmediği Orhan'a yeniden baktı. İlgisiz bir sesle ''Satıldı.'' dedi. Orhan şaşırmış gibi davranarak ''Yok yahu.'' diye mırıldandı. ''Şu şansa bak, geç kaldık desene.'' ''Öyle.'' Orhan üzülmüş gibi bir tavır takınmıştı. ''Bu işler böyledir zaten.'' diye homurdandı. ''Koleksiyonunda eksik bir parçayı buldun mu? Anında bastıracaksın parayı. Yoksa böyle havayı alırsın. Bu iş beklemeye gelmez.'' Adam ilgilenmeye başlamıştı. ''Seni daha evvel görmüş müydüm delikanlı? Hatırlamıyorum. Burada başka bir bey vardı. Onunla konuşmuştum.'' Orhan yalan atmıştı. Nasıl olsa bu ihtiyar adamın bir yardımcısı olmalıydı. ''Mümkündür.'' dedi dükkan sahibi. ''Fiyatını biliyor muydun? Fiyatı hiç önemli değildi.'' Antikacının ilgisi daha da artmıştı. Müşteri hakkında bunca yıllık deneyimine güvenerek Orhan'ın o parayı ödeyecek biri olmadığını düşünmüştü ki ''Ne yapacaktın o resmi?'' diye sordu. ''Alacaktım tabii. Ben koleksiyonerim. Hem de ressam. Tablo çok ilgimi çekmişti.'' Adam iki elini ovuşturmaya başlamıştı. Burnu para kokusu almış gibiydi. ''Yazık ki geç kaldınız.'' diye mırıldandı. Artık ''Siz'' diye hitabı başlamıştı. Orhan sordu. ''Kaça gitti?'' ''1,5 milyara.'' ''Vay Deus'' diye mırıldandı içinden. Tabloya zam yapıyordu. ''Yoksa elinde bir tane daha mı vardı?'' ''Yazık, çok yazık. Alan iyi kapatmış.'' Dükkan sahibi karşısındaki müşterinin gerçekçi olup olmadığını çıkaramamıştı. Bu ana kadar tabloyu elinden iyi bir fiyata çıkardığını sanıyordu. Üstelik ona daha da yüksek bir fiyat söylemişti. ''Orijinal değildi.'' diye mırıldandı. ''Ona ne şüphe? Yoksa değeri milyarlarla ölçülürdü. Tabloyu gördüm.'' Sonra en can alıcı noktaya geldi. ''Satın alını tanıyor musunuz?'' Adam dikkatle yüzüne baktı. Hemen cevap vermemişti. ''Belki iki misli fiyatla bana satar.'' Dükkan sahibi hala kuşkuluydu. Prensip olarak müşterilerinin adını vermezdi. Ayrıca karşısındaki gence de pek inanmak istemiyordu. Şu kılık kıyafetiyle bir tabloya 3 milyar verecek birine hiç benzemiyordu. Orhan adamı konuşturmak için biraz daha ikna etmek gereğini duydu. ''Ben de geniş kuş tabloları var.'' Ruhi Mazlum'un serçeleri, Ali Fırat'ın sakaları, Raymond Colley'nin albatrosları filan. Hem de orijinalleri. Sizdeki tabloda James Preston kopyasıydı ama doğrusu çok başarılı değildi. Tablonun orijinalini Boston'daki müzede görmüştüm. Antikacı dudaklarını büzerek Orhan'a baktı. Söylediği ressamları tanımıyordu. Zaten tanıyamazdı da. Çünkü Orhan hepsini uydurmuştu. Bunu bilmeyen antikacı hayıflanmaya başladı. Anlaşılan tabloyu Orhan Baran'a bedavaya kaptırmıştı. Resmi eski, yıkılacak bir köşkten başka eşyalarla beraber yok fiyatına kapatmıştı. Yeni sahibi köşkü yıkacak ve yerine modern villa yapacak olan bir Adanalıydı. Antikadan da anlamıyordu. Gerçi kendisi de resimden anlamazdı. Bilgi sahası daha ziyade cam ve porselen objelerdi. Ama resmi bir eksprese göstermiş, fiyatı ondan almıştı. Orhan'ı süzmeye devam etti. Ayrım sonu. Sayfa 174.